Türkiye Penceresi'nden. Merhaba sevgili dinleyenler, Türkiye Penceresi'nden programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, ben Tülin Bilen, program yapımcıları Arzu Yaman ve Murat Baran, danışmanımız Ömer Özkızılcık ve ana kumanda masasında sizlere sesimizi Cihan Aktepe iletiyor. Sevgili dinleyenler, yarım saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Sorularınızı ve düşüncelerinizi bize @canacun Twitter adresinden ulaştırabilirsiniz. Sevgili dinleyenler, stüdyomuzda programımızı hazırlayan Can Acun var. Hoş geldiniz efendim programımıza.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bugün programımızda Zeytin Dal Harekatı'nı genel değerlendirmesini yapacağız ve Afrin Zaferi'ni konuşacağız. 18 Mart sabahı Afrin birkaç saatlik çatışmanın sonucunda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriyeli muhaliflerce ele geçirildi. Çanakkale Zaferi'yle de aynı güne gelen bu başarının bu kadar kısa sürede sonuçlanmasını neye bağlıyorsunuz?
Evet, burada birkaç haftadır aslında hep Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendirmeye çalışıyorduk. Hı hı. Genelde de harekatı ne kadar süreceğiyle ilgili sorulara spesifik yanıt vermenin zor olduğunu ifade ediyorduk. Çünkü PKK'nın özellikle sahada nasıl bir direniş göstereceği ciddi bir muammaydı. Nihayetinde aslında onlar mümkün mertebede Afrin kent merkezinde ciddi bir direnç gösterme çabasındalardı. Buna yönelik bir strateji de benimsemişlerdi. Ancak gelişmeler çok da onların istediği seyirde gitmedi. Tabii çok önemli bir zafer var ortada. Hı hı. Türkiye adına da çok büyük bir başarı. Türkiye, TSK ve onunla birlikte hareket eden Suriyeli muhalif unsurlar ciddi bir başarı elde ettiler. Çok kısa bir sürede, 8 gün gibi bir süre içerisinde yaklaşık 2000 kilometre kareden fazla bir alanı terörden özgürleştirdiler. Buralarda Afrin'in genel anlamda topografik yapısına baktığımızda gerçekten zor bir coğrafya olduğunu görüyorduk. Çok dağlık bir bölge, kırsaldan oluşuyor. 360 tane köy var. Bununla birlikte PKK'nın yıllar boyu burada bir hazırlığı söz konusuydu. Burayı 2012 yılında muvazalı şekilde ele geçirmişlerdi. Ardından 7 yıl boyunca, 6 yıl boyunca burada savunma hatları oluşturdular. Tünel hatları, siperler, kontrol kuvvetleri, mayınlamalar, EYP'ler. Zor bir coğrafyada karşınızda Amerika'nın desteklediği, rejimin desteklediği, İran'la çalışan bir terör örgütü var. Onun bir hazırlığı söz konusuydu. Ama buna rağmen hem askeri taktik ve strateji bağlamında hem de sahadaki performans anlamında ciddi bir başarı elde edildi. Tabii Afrin kent merkezinin ele geçirilmesini özel olarak değerlendirdiğimizde kent birkaç gündür ele geçirmeden önce kuşatılmaya başlanmıştı. Özellikle kuzeyden ilk başta kente yaklaşıldı. Ardından Cinderes'den batıdan doğu aksına doğru TSK ve Suriyeli muhalifler ilerlemeye başladı. Bu güçler birbiriyle birleşerek Afrin kuzeyden tamamen kuşatma altına alındı. Kente yönelik askeri baskı gittikçe artmaya başlamıştı. Tabii bu dönemde havadan da çok etkili bir şekilde Afrin merkezdeki terör unsurları vurulmaya devam etti. Hem F-16'lar hem Türkiye'nin kendi savunma sanayisini geliştirdiği İHA ve SİHA'lar çok etkili şekilde kullanıldı. Burada örgütün komuta kontrol yapısının çöktüğünü, moral motivasyonunun tamamen çöktüğünü gördük. Savunma ve direnç azimlerini de kaybettiler. Harekat boyunca yaklaşık 4000'e yakın terör unsuru etkisiz hale getirilmişti.
Evet.
Bunların içerisinde de görece daha tecrübeli, savaşma deneyimi olan isimlerin özellikle cephe hatlarında, temas hatlarında etkisiz hale getirildiğini biliyoruz. Nihayetinde 7-8 bine yakın bir terörist vardı bölgede ama bunların önemli bir kısmı zorla silah altına alınmış çocuk yaştaki isimlerden de oluşuyordu. Bunların önemli bir kısmını silah bırakarak kaçtığını gördük. Kuşatma iyice daraldı bir noktada 18 Mart'ta Şafak'la birlikte içeriye hem TSK hem de ÖSO ve diğer Suriyeli muhalif unsurlar girmeye başladı. Çok küçük bir direnç gösterdiler ve bir kısmı kuzeye, kırsala doğru kaçtı. Bir kısmı ise daha önceden kenti Nubuz Zehra üzerinden boşaltmaya başlamıştı. Bunlar rejim bölgesine geçiş yaptı. Membişe, oradan Fırat'ın doğusuna geçtiler. Bir kısmının rejim tarafından Terrifat gibi bölgelere Şehba olarak isimlendirdikleri yine PKK'nın Terrifat'ın güneyindeki köylere yerleşmeye başladığını biliyoruz. Tabii kısa süren bu harekatla Afrin Kent Merkezi ele geçirildi. Ardından ise önemli bir süreç bizi bekliyordu. PKK bölgede çok ciddi anlamda bu bir tuzaklaması. EYP'lerle evet. Sivil yerleşim yerlerini de meskun mahalleleri hemen hemen buldukları her yeri bomba düzenekleriyle tuzaklamışlardı. Buralar şimdi temizlenmeye çalışılıyor. Yine Afrin halkının aslında kendi eliyle birçok teröristi de Türk ordusuna teslim ettiğini gördük. Çünkü halk da önemli bir kısmı en azından halkın PKK'nın tahakkümüne karşı bir tepki geliştirmişti. Dolayısıyla TSK'yı bir şekilde içeriye girmesini olumlu bir şekilde karşıladılar ve kendilerine yıllar boyu zulmeden tahakküm altında tutan terör unsurlarını da sivillerin arasına karışmış terör unsurlarını da TSK'ya teslim etmeye başladılar. Aslında harekat şu anda hala devam ediyor. Bugün de Afrin'in güneyinde 5 tane köy ele geçirildi. PKK'dan ele geçirilerek özgürleştirildi. Dolayısıyla kısa bir sürede çok başarılı bir şekilde Afrin Harekatı, Afrin Merkezi'nde alarak yoluna devam ediyor.
Aslında şehir merkezinde meskun mahal çatışmaları olacağı için biz operasyonun daha da uzun olacağını düşünmüştük ama daha kısa sürede bitti. Evet. Zeytin Dalı Harekatı bitti diyemiyoruz. Hala da devam ediyor diyorsunuz. Peki Zeytin Dalı Harekatı'nın Türkiye açısından bilançosu ne oldu?
Yani tabii ciddi bir harekattı. Kapsamlı bir harekat oldu. Uzun bir süre TSK ve Suriyeli muhalifler bu harekat için hazırlık yaptılar. Bölgeye askeri güç aktarıldı, ikmal edildi ve nihayetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıkladığı rakamlara baktığımızda işte 46 tane yanlış hatırlamıyorsam TSK şehit verdi. Yine ÖSO'da ve diğer Suriyeli muhalifler de 260 civarında bir şehit verdiler. Ama karşı tarafta ise 4000'e evet. yakın terör unsuru elimine edildi ve 2000 kilometre kareden daha fazla bir alan, zor bir coğrafya. PKK için çok önemli olan, çok uzun yıllar yatırım yaptıkları, Akdeniz'de bir sıçrama tahtası olarak gördükleri bir bölge tamamen özgürleştirildi. Tabii bunun sadece Afrin özelinde de etkisi olmadı. Bunun ötesinde Afrin'in ciddi anlamda, Afrin'in kent merkezinin çok bu kadar başarılı bir şekilde ele geçirmiş olmasının etkisi olacak. Öncelikle işte Membiç ve Fırat'ın doğusundaki PKK bölgelerinde ve yine Irak'ın kuzeyinde Sincar gibi PKK'nın tahakkümünde olan bölgelerde bir domino etkisi yaratacak. Bir defa şu mit kırıldı. PKK'nın Suriye'de işte en etkili kara gücü olduğu algısı. Bunun tamamen yaratılmış bir efsane olduğu. Aslında bu örgütün kağıttan kaplan olduğu. Amerikan desteği arkasında olmadığı takdirde hiçbir şekilde bir direnç gösteremedi görüldü. Çünkü kendi iddialarınca işte Afrin Türkiye'nin Vietnam'ı olacaktı. Yıllar süren direnişte bulunacaklardı. Asrın direnişini burada gerçekleştireceklerdi. Ama Şafak'la birlikte TSK ve muhaliflerin girdiği Afrin birkaç saatte tamamen ele geçirildi. Evet. Bu efsaneyi tamamen çökertti. Bunun da tüm Suriye sattığında yine Irak'ta ciddi etkileri olacak. PKK'nın tahakkümünde yaşayan özellikle Arap unsurların ciddi anlamda isyan eder noktaya geldiklerini gördük. Mobilize olmaya başladılar. Bu önemli bir etki. Diğer bir mesele ise tabii Amerika PKK angajmanı ve Amerika son yıllarda tüm yatırımını Suriye'de PKK'ya yapmıştı. Ama şimdi bir kuşak oluşturup bunu sürdürülebilir kılmanın Amerika için çok mümkün olmadığı görülmeye başlandı. Büyük bir maliyet ortaya çıkardı. Ve Amerika bu yeni gerçekliğe adapte olabilmek için Türkiye ile müzakereler yapmaya başladı. Görüşmeler yapmaya başladı. İşte Membiç merkezde olmak üzere Fırat'ın diğer doğu yakasında da Irak'ta da PKK ile mücadele konusunda Türkiye'nin bazı taleplerini karşılamak durumunda kalabilir. Bu önemli. Türkiye'nin eli bu anlamda ciddi olarak güçlenmiş durumda Afrin Harekatı ile birlikte.
Peki Zeytin Dalı Harekatı'nda yerli yapım İHA'ların ve SİHA'ların rolü ne oldu? Önemi ne oldu?
Tabi Afrin Harekatı'nın bu kadar başarılı olması sonrasında Türk savunma sanayi açısından da çok önemli bir pozitif ivme oluşmuş oldu. Nihayetinde harekatın başından beri baktığımızda gerçekten de Türkiye'nin kendi imkanlarıyla geliştirdiği askeri teknolojinin çok etkili bir şekilde sahada sonuç verici şekilde kullanıldığını gördük. Özellikle karşınızda işte asimetrik hibrit savaş tekniklerini kullanan bir terör örgütü varken siz buna yönelik farklı askeri stratejileri ve askeri kabiliyetleri üretmeniz gerekiyordu. Türkiye bu anlamda yakın hava desteğine çok ihtiyaç duyuyordu. Mesela Fırat Kalkanı Harekatı'nda bunun eksikliğini özellikle görmüştük. Şimdi Atak helikopterleri yine SİHA ve İHA'ların çok etkili bir şekilde tüm harekat boyunca Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanıldığını gördük. Bunlar tamamen Türkiye'nin kendi yerli milli imkanlarıyla geliştirdiği sistemler. Yine çok sayıda işte anti mayınları elimine eden sistemler kullanıldı. Milli piyade tüfeği çok etkili şekilde kullanıldı. Yine zırhlı araçların antitanklara karşı bir şekilde engelleyecek, beka kuvvetini artıracak şeyler kullanıldı. Tabii mesele sadece askeri boyutta değil, aynı zamanda propaganda boyutunda da önemliydi. Evet. Mesela İHA'ların çektiği görüntüler PKK'nın dünyada yaratmaya çalıştığı algıyı tamamen darmadağın etti. Hı hı. Bir algı mühendisliği söz konusu. Neydi bu? Türkiye işte Afrin'de katliam yapıyor. Sivilleri vuruyor.
Evet.
Kenti yok ediyor. Hı hı. Ama bunun böyle olmadığını, gerçekte aslında PKK'nın sivilleri hedef aldığını gösteren çok net İHA görüntüleri oldu. İşte hastanenin TSK tarafından vurulduğuna ilişkin bir kampanya yaptılar ama bunun böyle olmadığını göstermiş oldu. Dolayısıyla bu İHA'larda ciddi anlamda bu bağlamda önemli bir rol üstlendi diye düşünüyorum.
Peki YPG'nin gücünde bir kırılma oldu mu? Zeytin Dalı Harekatı'yla
muhakkak,
birlikte
yani
PKK'dan da bahsettiniz zaten.
Bir defa somut olarak 4000'e yakın terör unsur elimine edildi. Hı hı. Bu askeri güçlerin çok önemli bir kısmını teşkil ediyordu. Çünkü Afrin'de sadece biz Afrin'deki PKK'larla savaşmadık. Membiş'ten, Fırat'ın doğusundan, hatta Kandil'den, Sincar'dan gelen PKK'lı unsurlar vardı. Tüm bunlar elimine edildi. Yıllar boyu yaptıkları hazırlık ve buradaki askeri tahkimat yok edildi. Ciddi anlamda silah ve cephane yok edildi. Önemli bir kısmı ele geçirildi. Her şeyden öte bir devlet kurma hayalleri yok edildi. Bu çok önemli. Çünkü Afrin onlar için hem demografik açıdan hem coğrafi konum açısından, işte Akdeniz'e açılma açısından olmazsa olmaz öneme sahip bir bölgeydi. Bunu kaybettiler ve hayallerini, umutlarını da tamamen aslında kaybetmiş oldular. Dolayısıyla çok ciddi etkisi oldu diye düşünüyorum.
Afrin bölgesindeki son durum nedir? Bölge nasıl yönetilecektir? Türkiye'den Afrin'e geri dönenler veya yerleştirilenler olacak mıdır?
Muhakkak şunun altını bence özellikle çizmek gerekiyor. Türkiye yok edici, yıkıcı bir güç olarak değil, tam tersi bir inşa edici güç olarak aslında Suriye'de varlığını devam ettiriyor. Fırat Kalkanı Harekatı bu açıdan çok önemli bir modeldi. Türkiye bölgeyi yıkmadan, terörden temizledi. Ardından da bir inşa süreci içerisine girdi. Altyapıyı tamamen yeniledi. Bölgeyi yaşanılabilir kıldı. Bir model üretti. Şimdi Afrin'de de benzer şekilde bir model üzerinde çalışıyor. Daha şimdiden Gaziantep'te işte Afrinli yerel unsurların Kurtuluş Kongresi yaptıklarını gördük. Yani buradaki temel amaç Afrin'in Afrinliler tarafından yönetebileceği bir yerel meclis oluşturabilmek, bir model ortaya konabilmek. Türkiye tabii şu anda özellikle işte bu PKK'nın geride bıraktığı bu tuzaklarını, mayınları, EYP'leri elimine edip güvenli bir alan oluşturmak istiyor. Güvenlik sağlandıktan sonra altyapı yatırımları hızlı bir şekilde hayata geçirilecek. Ardından bu yerel meclis tarafından yönetilecek bir Afrin oluşturulacak. Dolayısıyla Türkiye tamamen buna yönelik, bölgeyi de yaşanılabilir kılmaya yönelik bir harekatın içerisinde.
Afrin Suriyelilere bırakılacak sonuçta.
Muhakkak,
bundan bahsediyorsunuz.
Yerel unsurlara bırakılacak.
Türkiye'nin ele geçirdiği Afrin'in kontrolünün Suriye hükümetine devredilmesinde Rusya, Ankara ve Şam arasında arabuluculuk yapabilir şeklinde görüşler
evet.
var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu tabii artık tamamen kapanmış bir dosya. Yani harekattan önce aslında Rusya'nın arabuluculuğu oldu. PKK ile rejim bir araya getirdi. Görüşmeler yapıldı ama PKK tabi çok aşırı özgüvenli, kibirle ve Amerika'yı arkasına aldığı düşüncesiyle ve yaratılmış bir işte mitle, aslında o yaratılmış mite kendisi de inanmaya başlandı askeri kapasitesiyle ilgili. Rejimin taleplerini reddetti. Çünkü rejim tamamen o dönemde Afrin'i kendisine devretmesini istiyordu. PKK bunu reddederek savaşmayı tercih etti. Rusya da artık arabuluculuktan kendini çekti. Harekat çok başarılı bir şekilde PKK'yı elimine etmeye başlayınca bu sefer İran devreye girdi. İran arabuluculuğunda rejimle PKK görüşmeye başladı. PKK çok ciddi tavizler vermeye başladı bu süreçte ve hatta bir kısım rejime müzahir milis güçler de Afrin'e girmeye başladı. Ama Türkiye'de kendi pozisyonunu göstermek açısından bu rejim unsurlarını ciddi anlamda hedef aldı ve elimine etti. Bu da bu projenin de artık Türkiye tarafından engelleneceğini aslında gösteriyordu bir şekilde rejimin devralacağı Afrin'i. Ama tabii rejimin önemli bazı taleplerini de PKK karşılamadı. İşte bu Deirizor'da yaşananlar, oradaki enerji kaynaklarının rejime devredilmesi gibi hususlarda PKK geri adım atmayınca genel bir anlaşma yapılamadı. Yine de PKK'nın verdiği önemli tavizler de vardı. İşte Halep'te Şeyh Maksut Mahallesi, Bostanpaşa gibi bölgeleri elinde tuttuğu önemli mahalleleri tamamen rejime bıraktı. Ciddi anlamda Afrin harekatı aslında PKK'yı Afrin dışında da maliyetler üretti. Bunlardan bir tanesi de işte Şeyh Maksut bölgesi oldu. Dolayısıyla Türkiye şu anda hiçbir şekilde artık Afrin kent merkezini ne rejime ne de müzahir bir gruba devretmesi söz konusu değil. Türkiye'nin temelde Fırat Kalkanı bölgesiyle işte Afrin'i ardından İdlib'i birleştirecek genel anlamda bir güvenli bölge, yaşanılabilir bir bölge oluşturmak istiyor. Böylece hem kendi ülkesinde yaşayan işte mültecilerin bu bölgelere dönebileceğini düşünüyor ve yeni insani krizlerin oluşmasını önleyeceğini düşünüyor.
Zeytin Dal Harekatı'nın uluslararası kamuoyundaki genel algıyı nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz bu sonucun özellikle?
Evet, tabii beklentileri Türkiye'nin burada bir batağa saplanmasıydı. Çok uzun sürecek bir savaş olacağını öngörüyorlardı. Onlar da PKK'ya, YPG'ye gerçekliğin dışında bir güç atfetmişlerdi. Yine Amerika'nın, belki işte Rusya'nın, rejimin, İran'ın Türkiye'yi baskılayacağını ve burada başarılı bir sonuç elde etmesini engelleyeceğini düşünüyorlardı ama bu şekilde tezahür etmedi. Artı Türkiye dünyaya bir şey gösterdi. Yakıp yıkmadan, kentleri yok etmeden, sivilleri katletmeden de terörle mücadele edilebileceğini ve başarı elde edilebileceğini gösterdi. Bence önemli sonuçlardan biri buydu. Çünkü karşımızda işte Amerika'nın Rakka'yı nasıl yıktığı, Musul'u nasıl yok ettiği fotoğrafları var. Bugün hala Musul'da enkazlar içerisinde yüzlerce ceset çıkıyor. 10 binden fazla sivil sadece Musul'da Amerika tarafından yok edildi. Rejim Halep'te katliam yaptı ve şu anda Guta'da aslında fiili olarak katliam yapmaya devam ediyor. Dünya kamuoyunun önünde Türkiye bir fotoğraf koydu. Bir yanda tamamen ayakta duran, yakılıp yıkılmamış Afrin kenti. Diğer tarafta ise yok edilmiş diğer bölgeler. Bu bir başarı hikayesidir. Önemli bir modeldir. Ama tabii Türkiye'ye karşı Batı dünyasında oluşmuş ciddi bir kara propaganda süreci de var. Nihayetinde Türkiye'nin Suriye denkleminde başarılı olmasını istemiyorlar. Bu bağlamda Afrin'de yaşanan bazı küçük tali olayları çok abartarak dünya kamuoyuna sunarken bu fotoğrafı ise genel anlamda görmezden gelmeye çalışıyorlar.
YPG kaynakları ve PKK'nın sözde yönetimi Afrin bölgesinde gerilla savaşını devam ettireceklerini belirtmekte. Bölgede PKK-YPG'nin gerilla savaşı olarak faaliyet göstermesi mümkün mü?
Yani şu var, Türkiye işte 18 Mart'ta içeriye girdiğinde TSK ve USO bir kısım PKK'lı unsurların kuzeyden kırsal alana kaçtıklarını biliyoruz. Ve burada hala belli düzeyde PKK'lı teröristlerin dağlık bölgelerde olduğu biliniyor. Ama bunların uzun vadeli sürdürülebilir bir gerilla savaşı yapabilme ihtimalleri hiçbir şekilde yok. Çünkü evet Afrin zor bir coğrafya. Dağlık bazı bölgeleri de var. Ama ne Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesiyle ne Türkiye'deki o büyük dağlık alanlarla kıyaslanabilecek ölçekte herhangi bir alan yok. Burada yaşam ikame edebilmeleri, sürdürülebilir bir şekilde gerilla savaşı vermeleri hiçbir şekilde mümkün değil. Bazı saldırılar gerçekleştirebilirler. Ama kısa vadede ben Afrin kırsalındaki tüm terör unsurlarının da hızlıca elimine edileceğini düşünüyorum açıkçası.
Afrin bölgesinde Fırat Kalkanı bölgesine benzer polis gücü oluşturulacak mı? Bu yönde hazırlıklar var mı?
Tabii az önce de ifade ettiğim gibi Türkiye işte güvenliği sağladıktan sonra hem altyapı çalışmaları hayata geçirirken işte elektrik, su altyapısı, hastaneler, okullar, belediye faaliyetleri bununla birlikte yerel emniyetin de sağlanması için polis teşkilatı oluşturulacak. Ama burada önemli olan öncelikle Afrinlilerden oluşan bir ana yönetim meclisinin oluşturulması. O meclis kararları etrafında Fırat Kalkanı'na benzer şekilde polis teşkilatı da tabii ki oluşturulacak.
Washington Post'tan Afrin analizi geldi bugün ve Suriyeli Kürtlerin yenilgisi Amerika'ya bir darbe daha denildi. Sizce Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye politikalarında bir değişim olacak mıdır? Amerika Birleşik Devletleri Suriye'deki hedeflerini gözden geçirecek midir?
Bir defa şunu düzeltmek gerekiyor. Washington Post'un ifadesiyle Suriye Kürtlerin asla bir yenilgisi yok. Türkiye ile birlikte aslında Suriye Kürtleri de kazanan tarafta, kaybeden ise PKK. Hı hı. PKK Suriye Kürtlerini asla temsil etmemekte. Evet, çok az bir ideolojik doktrinasyona uğramış kesim PKK'yı destekliyor. Ama genel anlamda fotoğrafa baktığımızda, şimdi Afrin'deki fotoğraflara baktığımızda bölge halkının PKK'yı desteklemediğini, tam tersi Türkiye'yi ve Suriyeli muhalifleri desteklediğini görüyoruz. Dolayısıyla PKK'nın tahakkümünden kurtulan, artık 12-13 yaşında çocuklarının zorla silah altına alınmayacağı, Öcalan'ın sapkın fikirlerine maruz kalmayacakları yeni bir dönem içerisine giriyorlar. Türkiye ile birlikte Suriye Kürtleri de sürecin kazananı tarafında. Ama tabii PKK için fotoğraf böyle değil. Amerika için de değil. Amerika PKK'ya çok ciddi anlamda yatırım yaptı. Bir kuşak oluşturabileceğini, burada bir terör devletçiyi kurabileceğine inanıyordu. Ama bunun böyle olmayacağını Türkiye çok net şekilde gösterdi. Önce kantonların birleştirilmesi Fırat Kalkanı ile engellendi. Şimdi ise artık o kantonlar yok ediliyor. Afrin PKK'nın en önemli kantonuydu ve yok edildi. Bunun Amerika PKK angajmanına da çok ciddi etkisi olacak. Artık Fırat'ın doğusunda da Memmişli'de PKK varlığı gittikçe zayıflayacak ve etkisizleşecek diye düşünüyorum.
Peki Zeytin Dalı Harekatı sonrasında Türkiye'nin hedefi nedir? Manbij için son durum nedir? Görüşmeler sonuçlandı mı?
Yani Türkiye bunu net olarak ortaya koydu. Zeytin Dalı Harekatı bir son değil, bir başlangıç. Hı hı. Cumhurbaşkanı da artık virgül atıyoruz ve yolumuza devam edeceğiz dedi. Bu önemli. Türkiye'nin tabii önünde öncelikle Manbij ve Irak'ın kuzeyindeki Sincar ve diğer PKK'nın kontrol ettiği bölgeler var. Manbij konusunda Türkiye Amerika ile görüşmeyi şu anda tercih ediyor. Aslında Amerika'da yeni gerçekliğe, oluşan yeni gerçekliğe adapte olmak için Türkiye ile müzakereyi tercih etti. Türkiye'nin bazı talepleri vardı. Çavuşoğlu, Tillerson döneminde bunların aslında Amerika tarafından kabul edildiğini söylemişti. Ama şimdi Mike Pompeo gelecek. Onun döneminde Amerika bu işi uzatmayı mı tercih edecek? Bunu göreceğiz. Ama Türkiye sonuç alana kadar burada gerekirse müzakereleri, siyaseti, gerekirse ise askeri seçenekleri kullanacak. Çok net. Hele ki Afrin'i bu kadar kısa sürede ele geçirdikten sonra Türkiye'nin eli hem sahada hem masada çok daha güçlenmiş durumda. Ama benim tahminim Amerika'nın bu konuda Türkiye'nin taleplerini Manbij konusunda karşılayacağı, Türkiye'nin karşısında durmayı tercih etmeyeceği, PKK'nın bölgeden çıkartılacağı, yerel Arap unsurların yöneteceği ama Amerikan ordusuyla Türk ordusunda birlikte konuşulacağı bir Manbij fotoğrafı görebiliriz. Bunun ötesinde ise Türkiye'nin asıl şu anda harekat planlaması Irak'ta. Hı hı. Burada Bağdat'ta seçimler sonrası müşterek bir harekat düzenlenmesi planlanıyor. Ama Bağdat eğer buna yanaşmasa da tek taraflı olarak da bunu gerçekleştirebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun altını net bir şekilde çizdi. Başta Sincar bölgesi. Yine Türkiye sınırındaki işte PKK'nın askeri kampları ve Kandil bölgesine yönelik çok kapsamlı ciddi bir harekat düzenlenecek. Burada da PKK'nın kısa sürede bozguna uğratılacağını düşünüyorum.
Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin'de yağmalama yaptığı ile ilgili haberler yapıldı dış basında. Bazı görüntüler paylaşıldı. Türkiye'de bu konuda soruşturma başlattı. Evet. Sizin bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyoruz.
İşte az önce de altını çizdiğim bir husus vardı. Ortada büyük bir başarı var. İnşa edici bir güç, kentleri yıkmadan, sivilleri hedef almadan Afrin'i özgürleştirmeyi başardı. Ancak ne yazık ki çok istisna da olsa bu tarz bazı görüntüler de oluştu. Tabii Özgür Suriye Ordusu, evet, Türkiye tarafından donat sürecinden geçirildi, eğitimleri veriyor. Ama nihayetinde tam olarak askeri disipline sahip olmayan bazı unsurlar da olabiliyor. Bunların bireysel inisiyatifle bir şekilde yaptıkları bazı suçlar oldu. Ve bunlara hemen müdahale edildi ve çok sayıda ÖSO mensubu, Suriyeli muhalif gözaltına alındı. Bu yağmaya karışanların işte yağmaladıkları ürünler ve şeyler tekrar sahiplerine iade edildi ve o süreç bir şekilde sonlandırıldı. Şu anda TSK güvenliği Afrin içerisinde sağlamış durumda. Giriş çıkışta kontrol noktaları oluşturuldu ve böyle bir görüntünün bir daha yaşanmaması için gereken tedbirler alındı. Ama bu Batı kamuoyunda o kadar abartılı bir şekilde aksettirildi ki. Yani düşünün, bir anda Musul'da 10 bin kişiyi öldüren Amerika kenti tamamen yok etmiş. Hala cesetlerin enkaz altından çıktığı bir fotoğraf var. Rakka tamamen dümdüz edilmiş. Adeta hayalet kente dönmüş. Ama siz işte birkaç tane dükkanın yağmalanmış olması üzerinden bir şey inşa etmeye, bir algı üretmeye çalışıyorsunuz. İki fotoğraf açık bir şekilde aslında ortada.
Bir kara propaganda.
Kesinlikle, kesinlikle.
Afrin'de ele geçirilen Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG'ye verdiği silahların durumu ne olacak?
Evet. Tabii şu önemli, Afrin ele geçirilince yeraltı tünellerinde çok sayıda cephanelik ortaya çıktı ve bu cephaneliklerde özellikle Amerika'nın PKK'ya sağladığı sofistike silahlar da bulundu. 20 adet TOW-2 antitank füze sistemi mesela bulundu. Çok sayıda mayınlar, diğer ağır silahlar, hafif silahlar ve cephaneler ortaya çıktı. Yine Rus menşeli Konkurs antitank sistemleri, İran yapımı Tufan antitank sistemleri de bulundu. Bu önemli. Bu bir defa şunu gösteriyor. Aslında PKK'nın kenti savunmak için, direnç göstermek için son ana kadar çaba sarf ettiğini ama bozguna uğrayınca çekildiğini gösteriyor. Çünkü eğer taktik bir, stratejik bir çekilme yapacak olsalardı kendi iddialarında olduğu gibi bu kadar ağır ve önemli silahı cephanelikler de herhalde unutmadılar. Orada bırakmak istemezlerdi bunları. Sivillerin konvoyları aracılığıyla ki kendileri öyle kaçtılar geçirebilirlerdi. İkincisi de bize şunu gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri hep Türkiye'ye şöyle bir garanti veriyordu. Biz PKK'yı evet YPKO demiyorlar tabii. YPG'yi destekliyoruz ama sizi temin ederiz. YPG'ye verdiğim silahlar asla Türkiye'ye karşı kullanılmayacak. Sadece DAEŞ'le mücadele için kullanacak. Ama şimdi 58 gün boyunca devam eden harekatta bu silahların, Amerika'nın verdiği silahların, hatta Amerikan menşeli silahların doğrudan bir NATO üyesine, Türkiye'ye karşı kullanmış olduğu doğrudan kanıtlandı.
Manbij konusunda Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında anlaşma sağlanamazsa ve Türkiye askeri gücünü kullanarak Manbij'i terör unsurlarından temizlerse Amerika'nın Türkiye'ye tepkisi ne olur sizce?
Yani bir defa Amerika Türkiye'nin kararlılığını çok net bir şekilde gördü. Hı hı. Aslında Amerika Birleşik Devletleri Fırat Kalkanı Harekatı'nda da Zeytin Dalı Harekatı'nda Türkiye'yi engelleyici bir şekilde hareket etmeye çalıştı. Siyasi baskı yaptı. Bazı askeri hamleler de yaptı ama Türkiye kararlı bir şekilde adım attı ve Amerika'ya rağmen bu iki harekatı da başarıyla hayata geçirdi. Nihayetinde Amerika şunu görüyor. Türkiye bu meseleyi bir beka meselesi olarak görüyor. Ulusal güvenliği için olmazsa olmaz olarak görüyor. Dolayısıyla Amerika nihayetinde Türkiye'yi ne kadar karşısına alabilir ve Türkiye ile ipleri tamamen kopartacak bir çatışma sürecinin içerisine girecek bir denklemin oluşmasını asla kabul edeceğini zannetmiyorum. Bu bağlamda Manbij de Türkiye ile ortak nokta bulmaya çalışacak ve Türkiye'nin hassasiyetlerini öyle veya böyle bir şekilde kabul etmek durumunda. Çünkü Amerika'da Suriye sattığında meseleye baktığımızda zor bir denklemin içerisinde. Bir tarafta karşısında Rusya var, diğer tarafta İran, Esed rejimi söz konusu. Bir tarafta Türkiye. Hiçbir müttefiği olmadan sadece PKK ile kurduğu bir angajmanla Amerika Suriye'de varlığını devam ettiremez. Dolayısıyla Türkiye ile kesinlikle anlaşmak durumunda.
Programımızın da sonuna geliyoruz Sayın Acun. Son olarak Rusya'daki seçimlerle ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Vladimir Putin tekrar seçildi. Sizce bu seçimin Orta Doğu politikalarındaki önemi ne olacaktır?
Tabii sürpriz bir sonuç olmadı. Nihayetinde Putin'in seçileceği belliydi ve şu anda Rusya'nın yönetiminde Putin tek aktör konumunda. Ama şu da var, tabii Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında görece geçmişe nazaran iyi bir ilişki de kurulmuş durumda. Evet, Rusya ile Türkiye her konuda mutabık değil. İşte Kırım konusunda Türkiye çok sert bir şekilde Rusya'nın karşısında. Suriye'de de aslında her konuda mutabık konumda değiliz. Ama bir şey konusunda ortak pozisyonumuz var, o da Suriye'nin toprak bütünlüğü. Ve Amerika'nın PKK'ya son dönemde yaptığı yatırım bu Rusya'nın da çıkarlarını tehdit eder boyuta geldi. Dolayısıyla Rusya bir şekilde PKK'nın artık zayıflamasını, rejimin tekrardan istikrarlı bir şekilde güçlenmesini arzu ediyor, talep ediyor ve Türkiye'ye ihtiyaç duyduğunu düşünüyor. Çünkü Türkiye'nin Suriyeli muhafazakar üzerine çok ciddi bir nüfusu var. Savaşın bir şekilde ortak çıkarlar çerçevesinde bitirilmesi konusunda Türkiye'nin çok önemli bir aktör olduğunu görüyor. Amerika'nın dengelenmesi, İran'ın dengelenmesi için de önemli bir aktör olduğunu görüyor. Dolayısıyla bu bağlamda hareket etmeye devam edecek. Aslında sürecin taraflar işletecek ama hala tabii Esed'in mesela geleceğiyle ilgili konularda Türkiye ve Rusya arasında çok ciddi bir makas var. Bunu da altını çizmek gerekiyor.
Programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Sayın Acun, değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Sevgili dinleyenler, haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Türkiye penceresinden.